الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hamd alemlerin Rabbi, bizi en güzel nimetler ile nimetlendiren Cenab-ı Allah'a. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve Ali Beyti üzerine olsun inşallah. Evet, buraya davet edilirken Cemal Hoca tarafından çok seçkin öğrenci grubuyla beraber olacağım söylendi. Ben heyecanlandım gerçekten. O heyecanı daha iyi yaşıyorum şu anda. Öğrencilik yıllarımı hatırladım. Biz de aynen böyle halka derslerinde yetiştik. Elhamdülillah hem ilahiyat bitirdik hem de halka derslerinin içinde yetiştik. Bu halka şekli o kadar önemli, o kadar etkili bir sistem ki Osmanlı ecdat, daha doğrusu nizami medreseleriyle başlayan bir sistem. Hepsinden önce Mescid-i Nebevi'de Resulullah'ın etrafında kenetlenen ashabın bir halka kurması, o halkanın genişleyerek bütün dünyaya yayılması şeklindeki bir halka sistemi. Bu sistem biz ilahiyatta da böyle, keşke bir imkan olsa kurabilsek diye düşünüyoruz. Bugün Batı, Amerika ve pek çok Osmanlı'yı inceleyen, İslam medeniyeti inceleyen devletler amfilerinde bu sistemi kuruyorlar. Yani düz bir sınıf değil, her taraftan hocayı kuşatıcı, hoca ortada gibi veya da ön ortada gibi. Onun için bu sistem etkileşim için hoca, öğrenci veya da hitap eden dinleyicilerle karşılıklı kaliteli bir etkileşim için, öğrenim için harika bir yöntem. Onun için tebrik ediyorum hem kurumumuzu hem sizleri. Böyle güzel bir kurumda, güzel insanlarla birlikte olmak herhalde bu ortamda sıkıntıların çok büyük yaşandığı bu dünya gündeminde büyük bir nimet olsa gerektir inşallah. Evet değerli arkadaşlar, resmi bir toplantıdan daha çok hani böyle 200-300 kişilik topluluğa hitap edersiniz. Biraz resmi geçer. Ama bu tür toplantılar çok samimi ortamda geçer. Çünkü gözler konuşur karşılıklı. Herkes her konuşulan karşısında bir şey söyler aslında. Dil konuşmayabilir. O açıdan bu toplantının bir karşılıklı muhabbet, bir kardeşlik, bir samimi ortamda geçeceğine inanıyorum. Düşündüm ne konuşabiliriz diye. Gençlik üzerinde konuşulması gerektiği üzerinde ittifak ettik. Gençlik şuuru, gençlik bilinci nasıl olmalıdır, nedir? Bunun üzerine biraz konuşalım inşallah. Zaten siz geleceğin inşallah toplumları yönlendiren, toplumlara hedef çizen, onları kanalize eden bir insan olacağız ve olacaksınız. Cenab-ı Allah bu konuda hepinizi başarılı kılsın. Bu toplumun buna çok ihtiyacı var. Bazen diyorlar ki işte toplumda şu var. O dedikleriniz toplumun %1'ini bile karşılamıyor bugün. Ya işte şu hoca var, bu hoca var, şu güzel anlatıyor. O insanlar toplumun yüzde kaçına ulaşabiliyor? Belki birkaç efendim konferansı, birkaç konuşması dilden dile dolaşıyor. Ama insanların tam fayda elde edebilmesi için karşılıklı birebir samimi bir ortamda o insanlar ile konuşmaya ihtiyacı var. Hazreti Peygamber veda haccına kadar çok büyük topluluklara hitap etmedi. Resulullah'ın hayatını adım adım okudunuz değil mi? Birebir karşılıklı gözünün içine bakaraktan ve tamamen aynı ortamı, aynı efendim şartları paylaşaraktan bir efendim davet, Allah'ın yoluna çağırma şeklinde Resulullah'ın tebliğ ortamını biliyoruz. Gençlik mefhumu üzerinde durmak istersek toplumda bugün çok büyük bir şey var, kargaşa var gençlik üzerinde. Nedir gençlik? Herkesin bir tanımı var, herkesin bir tarifi var. Ancak şunu biliyoruz ki Cenab-ı Allah'ın bu dünyaya bizim gözümüzü açtırdığı, annemizden doğduğumuz saniyeden, mezara girdiğimiz döneme kadar ki bir evreler var, dönemler var. İşte bebeklik, çocukluk, gençlik, gençlik, orta yaş, ihtiyarlık, acizlik. Hani o yaşa kadar gelebilirsek, ki toplumun artık yarısı gelemiyor o yaşa biliyorsunuz. Bugünün savaşları, bugünün kazaları, hangi gün, hangi saatte Rabbimize kavuşacağımızı biz bilmiyoruz. Ve böyle evrelere ayırıyorlar. Ve gençlik içinde toplumda çok yanıltıcı, çok ifsad edici, gençliği perişan edici ve genç beyinleri, o enerjik olan Allah'ın en önemli evre dediği evreyi öldürücü tanımlar ve hareket tarzları var. Ne diyorlar? Gençtir. Yapar. Gençtir. Azgınlaşır. Gençtir. Züppelik yapar. Gençtir. İçer. Gençtir. Kumar oynar. Gençtir. Zina eder. Gençtir. Delikanlı diye boşuna dememişler. Kanı deliriyor derler. Ve maalesef bugün Müslüman toplumlarında bile şu algı neredeyse %90'a yakılan bir algıdır. Ya gençtir görme. Peki gençlik bu mu gerçekten? Yani böyle mi algılamak gerekiyor? Kur'an'ın ve sünnetin çizdiği, ifade ettiği gençlik bu mu? Biraz bunun üzerinde konuşalım inşallah. Çünkü siz ileride bu ümmete yol çizecek davetçiler olacaksınız. Ve en çok da gençlere hitap edeceksiniz. Şunu çok iyi bilin değerli arkadaşlar. Yaşı 50'yi geçmiş insanları etketmek çok çok zordur. O kadar zordur ki. Onlar kalıplaşmıştır artık. Yani bildiğim vardır, o bildiğiyle inat eder. Peygamberin hayatına tebliğ metodunda da bunu %100 görürsünüz. Ebu Cehilleri, Ebu Lehebleri ve diğerlerini. Asbin vailleri görürsünüz. Ve bunların yapmış olduğu zulümatı görürsünüz. Doğruyu gördüğü halde asla doğruya gelmeyen insanlardır. Ama gençlik öyle değildir. Ama toplumda gençlik için her türlü hovardalığın, her türlü affedersiniz lübbeliğin, her türlü efendim kötü davranışın, isyanın, saygısızlığın hoşgörüver mantığındaki bir tarzda ifade edilmesi, bu şekilde gençlere bir elbise biçilmesi bu toplumu çok yanlış yönlere götürüyor. Kur'an'ın ve hadislerin gölgesinde onların ifadesiyle halbuki gençlik bütün hayatın evrelerindeki en önemli evredir. En önemli dönemdir. Yani gençlik bir baş bozukluk değildir. Gençlik isyan dönemi değildir. Bence gençlik bir yaş sorunu bile değildir. Gençlik, affedersin bir önce dediğim gibi züppelik, haylazlık, insanlara rahatsızlık verecek, işte bağırıp çağıracak, içip insanları huzur verecek bir yaş değildir. Nedir gençlik peki değerli arkadaşlar? Aslında gençlik dinamik, enerjik ve bir aksiyon adamı olmaktır. Pek çok efendim yaşı ilerlemişlerin korktuğu, çekindiği pek çok hayırlı işlerde ben varım deyip öne çıkmaktır gençlik. Gençlik İstanbul'u fethedecek ruhtaki fatihlerin, 22 yaşında fetheden Fatih'in ruhuna sahip olan büyük işlere imza atacak bir yaş demektir gençlik. Selahaddin Eyyubilerin Kudüs'ü kurtarmayı için daha 15 yaşında bu hedefi çizip 40 yaş civarında Kudüs'ü kurtarmasıdır gençlik. Daha bunun yüzlerce örneği vardır. Bakın dünyadaki büyük işleri başaran, büyük işlere imza atan, dünya tarihinde hiçbir zaman unutulmayan büyük işleri yapan dönemlerde bu işlere imza atanların büyük bir çoğunluğu genç yaştaki kişilerdir. Alparslan'da bunu görürsünüz. 15 yaşında bir ordu yönetir. Babası Çağrı Bey ordu verir kendisine. Gazze üzerine gönderir ve 15 yaşında herkesin efendim bu ordu bitti dediği anda büyük bir başarıyla dönecektir. Melikşah da 18 yaşında böyledir. Ve Fatih aynı yoldan gider ve aynı yolda büyük başarılar imza atar. Hani merhum Necip Fazıl'ın bir sözü vardır. Allah için hayırlı bir işte, bir dava işinde kim vardır deyince sağına, soluna, ardına hiçbir yere bakmadan fert fert ben varım şuurunda bir gençlik diyor değil mi? Bu çok önemli bir cümledir. Necip Fazıl'ın gençliğe hitabesi kelime kelime okunmalı ve çok iyi anlaşılması gereken gerçekten mükemmel bir ne diyelim gayeler, hedeflerin belirlenmesi açısından önemli bir konuşmadır diyelim. Ne diyor Necip Fazıl kendi gençliğe hitabesinde merhum? Halka değil hakka inanan diyor. Halka değil hakka inanan bir gençlik. Bu cümle çok önemli bir konu arkadaşlar. Bugün gençliğimizin en büyük başındaki bela budur. Halka inanan ama hakkı arka plana atan bir gençliğin yetişmesidir. Kimler ne diyor? Nasıl söylüyor? Nasıl yönlendiriyor? Bunun efendim gölgesinde bir gençlik var. Bana ne derler? Nasıl derler? Sadece bunun efendim etrafında hayatını dizayn eden bir gençlik var bugün. Ama Rabbim bana ne der? Allah'ın huzurunda ben nasıl hesap vereceğim? Endişesini taşıyan bir gençlik görmek çok zorlaştı. Bugün televizyonlar, medya organları pek çok program yapıyor. Pek çok dizi yapıyor. Belki siz bundan çoğunu izlemiyorsunuz. Belki farkında olmayabilirsiniz ama öyle veya böyle karşılaşıyoruz. Toplumda bir gençlik şimdi şey var, yapısı var. Bir görüntüsü var. Maalesef bunların %99'u edilgen gençlik. Bakın edilgen gençlik, etken değil. Halbuki gençlik etken olması gerekiyor. Gündem belirleyen bir gençlik olması gerekiyor. Gündemi belirlenen bir gençlik değil. En büyük sıkıntımız burada değerli gençler. Hurra bir yere doğru bir gidiş var. Biri bir yön çiziyor. Biri bir program yapıyor. Başkalarının yaptığı programlar ile biz gündemimizi belirliyoruz. Yaşantı tarzımızı, hayat düsturumuzu buna göre belirliyoruz. Bunu yapan kişiler kim? Kaynak kim? Bunu yapan insanların benimle aynı dini, aynı dili, aynı kalbi duyguları, aynı hassasiyetleri paylaşıp paylaşmadığını hiç gözden geçirmeden, kalbi ve beyni süzgeçten geçirmeden sadece çizilen bir çizgide nefsani arzular içine yönlendiren, şeytani yapıya doğru yönlendiren bir hayat tarzında bir gençlik şu anda maalesef yetiştirmeye çalışılıyor. Ve maalesef bugünkü dünya devletleri yani istila etmek isteyen, bir ülkeyi istila etmek isteyen, bir ülkeyi geri bırakmak isteyen dünyanın sömürge güçleri bütün ülkelerde ilk önce buna el atıyor. Gençlerdeki bu potansiyeli, gençlerdeki bu enerjiyi bitirdiğiniz anda o ülke biter. Bak bu çok önemlidir değerli gençler. Yaşı 50'yi geçmiş insanlar ile bir iş yapılmaz. Ne yapılır? Tecrübeleri paylaşılır. Gençlerin onlarla çok iyi konuşması gerekir. Tecrübelerini almalı gerekir. Ama aksiyon, ön plana çıkma, atılma, bir işi gerçekleştirmede genç ruha ihtiyaç vardır. Ama böyle bir gençliğin başkalarının güdümünde kendi kalbi, beyni düşüncelerini, inancını, kendi efendim yaşantı tarzını benimsemeyen insanların yaptığı bir hayat planı ile hayatını götürmek isteyen gençler üreterekten o ülkeleri bitiriyorlar. Maalesef ülkemizdeki batı taraftarları, batıcı ve bu yöne kendilerini meylettirmiş insanların yaptığı da budur. Gençliği uyuşturmak, uyutmak, onları efendim düşünmemeye sevk etmek. Biz düşünürsün yerinize, siz sadece bizim çizdiğimiz yoldan gidin demek. Onun için bizlerin ilk önce kendimizin, ardından hitap edeceğimiz kitlelerin, genç kitlelerin niye dikkat etmesi gerektiğine özellikle dikkat çekmemiz gerekiyor. Bizi yönlendiren kim? Bizi yöneten kim? Bizlere efendim bir şeyleri beynimize derc etmeye çalışanlar kimlerdir? Kaynak nedir? Bu kaynağı çok iyi bileceğiz. Benim inancımdan mı kaynaklanıyor? Yoksa başka bir kaynaktan mı geliyor bu? Hani yine merhum Necip Fazıl'ın dininin diyor, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, namusunun ve kalbinin davacısı bir gençlik diyor. Bakın dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, namusunun ve kalbinin davacısı bir gençlik. Bu çok önemli bir konu. Yani bir alanı boş bıraktığınız zaman oradan muhakkak bir fitne unsuru, bir şer unsuru gelecektir. Mesela bugün toplum, bilmiyorum 1453'ü seyreden var mı içiniz arkadaşlar? Güzel. Nasıl karşıladınız? 1453 filmi. Olumlu mu olumsuz mu sizce? Vardı diyorsunuz. Peki başka arkadaşlar? Olumlu diyorsunuz 160.
Bu filmde mesela bazı karakterler çok daha büyüktü kafamızda, algımızda. Ama burada maalesef biraz daha basite indirgenmiş gibi.
İndirgenmiş ol diyor. Evet başka arkadaşlar izleyenlerden.
Hocam film olarak güzel film ama tarih olarak iyi
değil. Tarih olarak iyi değil. Elhamdülillah siz buradaki oyunların bir kısmını algılamışsınız. Bu toplumdaki gençlerin %90'ını belki bu efendim içindeki bu sıkıntıları o filmdeki korkunç şeyleri algılamıyor maalesef. Herkes alkışladı. Bütün dünya ayağa kalktı. Türkiye süper bir film yaptı. Hollywood artık halt etsin bunun yanında dendi. Gerçekten ses efektleri görüntü olarak muhteşem. Türkiye'nin ilk defa yapabildiği değil mi? Müthiş bir film. Ama bizim dini değerlerimize, bizim gerçek anlamdaki değerlerimize hakaret eden, küfreden bir film. Resmen. Arkadaşım dediği gibi kafamızdaki gerçek olan kahramanları bitirdi. Ya siz Ulubatlı Hasan'ı bir zani yaptınız orada ya. Adam öyle bir fitneyi, öyle bir zehri bizim beynimize derc ediyor ki hiç fark edemiyorsun. Müsteşrikler de böyle arkadaşlar. Müsteşrikler nedir? İslam ilimlerle, doğu ilimlerle uğraşan Hristiyan araştırmacılardır. Batılı araştırmacılar. Adam öyle bir araştırma yapar ki herkes hayran kalır. Vay be! Adam nasıl kan ayaklarıymış. İşte budur. Ama adam zehrini samanın altından suyu yürütür gibi yürütüyor. Sadece kitabında 2-3 yerde hiç fark etmeden size zehir efendim enjekte ediyor. Siz onun farkına varmıyorsunuz. Ve yavaş yavaş ne yapıyorsunuz? Siz de o yola doğru gitmeye başlıyorsunuz. Öyle değerlendirmeye başlıyorsunuz. Bunu çok masumane bir şekilde arıyorsunuz. 1453 filmi benim lanetlediğim bir film arkadaşlar. İzlediğim gün bütün öğrencilerime, bütün herkese bu filme giderken nasıl bakacak bakmak istiyorsanız ama lanetlenecek bir film dedim. Evet, ses efektleri olarak diğer günden mükemmel. Ama gençliğin kafasındaki bir Ulubatlı ne biliyor musunuz? Kahraman da olabilirsin, büyük işler de başarabilirsin ama bunlar da normaldir. Öyle değil mi halktaki şimdi bize algı? Gençtir, yapar ya. Ben bir toplantıdaydım, gençler böyle toplanmışlardı. Affedersiniz, kötü birkaç işe gitmeyen var mı içimizde dediler. Ben de gitmedim dedim. Hangi dönemde yaşıyorsun ya, yalan söylüyorsun falan. Ya bu kadar korkunçlaşmış toplum arkadaşlar. Yalan söylüyorsun dediler. Herkes gitmişler. Herkes yapmışlar. Gençleri yapar. Ama baktım ki herkesin efendim şeyi bitmiş. Feri sönmüş. Çünkü onları kendilerine yol belirlemiş artık. Zehir bir defa enjekte edilmiş. Hani eroin bir defa başlanırmış değil mi? Bir defa, bir defayla başlanır. Ondan sonra arkası gelirmiş. Ebay Bülent Sari Hazretleri öyle mi sunulurdu bir filmde? Dikkatinizi çekti mi? Hiç etkin biri miydi? Etkin bir şahıs mıydı? Evet, iyi bilirim. Akşemsettin Hazretleri kösedir. Onu herkes ayağa kalktı işte böyle Akşemsettin. Evet, kösedir. Ama Akşemsettin Hazretleri öyle değildir. Nasıl? Tonton, şey, hiç etkisi olmayan. Fatih önün üzerinde nasıl böyle bir etki yapabilir bu adam dediniz değil mi? Hem sevgi uyandıracak, hem saygı uyandıracak, hem insanı yerine göre titretecek bir Akşemseddin gerekirdi orada. Doğru mudur? Ses tonu bile çok efendim şey, etkisiz bir ses tonuydu. Bu filmin senaryosunu yazan insanlar bence ya bunu kasıtla yaptılar ya da hiçbir şuur taşımada yaptılar. Ciddiyetten uzak. Ve şunu da biliyor musunuz? Bu filmi yapanların, senaryosunu yazanı ve filmin yönetenler, affedersiniz, niye? Recep İvedik'in efendim ekibi. Bunu biliyor musunuz? İşte, bakın işte. Anlatabildim mi konuyu? İşte böyle bir gençlik yaşıyor gençler. Yani biz televizyonda niye izliyoruz? Söz vereceğim inşallah. Okul dizilerini seyrediyorsunuz. Ben elimden gelince bir veya ikisini seyretmeye çalışıyorum. Topluma şey yapmak için. Ondan sonra da asla devam etmiyorum. İmkan bulabilirsem, duyarsam. Arkadaşlar bugün okul dizilerinde, çünkü gençler lise hayatı, üniversite hayatı, hepsi çirkef. Allah için bana bir tane, bir iki kanalda belki biraz dikkat ediyor. Bir tane bana bir şey gösteremezsiniz. Gayrimeşru ilişkinin olmadığı. Ki bugün bir iki kanal haricindeki bütün kanallarda gayrimeşru ilişki normal gösteriyor artık. Ve gençler bunu yapması gayet normaldir. Kız erkek ilişkileri her türlü çirkefliğiyle normal algılanma sürecine girmiş durumda. Arkadaşlar planımızı, hayat düsturumuzu, önümüze çizeceğimiz efendim bir programı başkaları yapıyor, biz uyguluyoruz. Ve bu gençlik şu anda büyük bir şey içerisinde, bataklığı içerisinde deviniyor şu anda. Boğazına kadar batmış durumda. Ve hepsinde mutsuzluk var. Derler ki başarının, mutluluğun en büyük şeyi aracılığı başarıdır. Hayır. Evet, başarı mutluluğu getirir. Ama asla manevi donanımda donanmamış, kuşatılmamış bir başarı asla mutluluk getirmez. Bugünkü intihar edenlerin %99'u neredeyse pek çok yönde üst seviyeye çıkmış insanlardır. Ya zengindir. Adam zengin bilmem ne. Veya bir gazetecidir. Veya bir askerdir. Doğru mudur? Okumuştur. Yediği, affedersiniz, önünde yemediği arkasındadır. Niye intihar ettin peki? Çünkü. Hiçbir engel tanımadı, hiçbir hudut tanımadı, sınırlar, haram sınırlar tanımadı. Kalbi bomboş kaldı. Beyin bomboş kaldı. Başkalarının şer güçlerinin, şeytani güçlerin ifsad etmek istediği bir beyne sahip oldu çünkü. Doymadı, kalp doymadı, beyin doymadı. Neyle doyar kalp? Beyin. Allah sevgisi ve korkusuyla doyar. Allah korkusunu topluma yanlış derc ettiler. Korkulacak bir şey gibi Allah böyle. Tir titrerim. Halbuki Allah'tan korkmak nedir? Hani hepinizin bir sevdiği vardır değil mi? Hepinizin en işte değerli anneniz vardır. En değerli bir, yani arkadaş, çok sevdiğiniz bir kişi vardır mesela. Ne yaparsınız? Ona karşı efendim hata yapmaktan ne yaparsınız? Korkarsınız. Ona en kötü bir anda yakalanmaktan ürperirsiniz değil mi? Doğru mudur? Veya çok sevdiğiniz bir hocanız vardır. O kadar değer veriyorsunuz ki. Sizi hiç böyle istemediğiniz bir ortamda yakaladığında ne yaparsınız? Bitersiniz. Allah'tan korkmak budur işte. Ama toplum Allah'tan korkmak, öcüden korkar gibi aktarıldığı için. İnsan ruhu bunu almadığı zaman, insan kalbi bununla dolmadığı zaman, ahiret inancını, Rabbi ile karşı karşıya geleceğini veya da Rabbi ile hemhal olmayı almadığı zaman bu gençlik bitmiştir gençler. Şuursuz bir gençlik, hedefsiz bir gençlik, gayeleri olmayan bir gençlik toplumun başına en büyük beladır. Belaların en büyüğü onlardan gelir. Öyle bir gençlik olmalı ki, merhum Necip Fazıl'ın ifadesiyle hep Necip Fazıl'ın sözleri aklıma geliyor. Çünkü zamanımızda Allah razı olsun hocalarımız bize bunları herhalde beynimize çok iyi işlemişler. Ak sütü, zifiri karanlıkta diyor, ak sütün içindeki ak kılı görecek kadar, mümkün mü böyle bir şey aslında? Zifiri karanlıkta ak sütün içindeki ak kılı görecek kadar gözü keskin bir gençlik diyor. Yani kendisi için düzenlenmiş hileleri, tuzakları, en gizli tuzakları bile anında görebilecek. Bir şeye bakarken ilk önce bu planı yapan, bu filmi yapan, bu programı yapan veya bu diziyi yapan veya da haberleri bana ulaştıran bir fitne unsuru mu? Hani Kur'an kimde var ya, size bir fasık değil mi? Bir fasık haberi getirdiği zaman onu ne yapın diyor Cenab-ı Allah? Onu araştırın diyor. Ama biz bu düsturu unuttuğumuz için, gençliğe bu düstur verilmediği için gençlik sadece alıyor gençler. Yani obez nasıl obez olur? Tıkmakla değil mi? Tıkınıyoruz. Gençlik tıkınıyor. Niye tıkınıyor? Her şeyi tıkınıyor. Şer, şeytani bütün efendim tuzaklar, bütün ahlaksızlıklar, bütün şenaatler ne yapılıyor? Yeniliyor. Gençler yapar. Sonra ne ortaya çıkıyor biliyor musunuz? İşte bugün sadece bundan kaynaklı demiyorum. Geçinemeyen, aile kuramayan, cinnet geçiren, efendim işte ona buna zulüm uygulayan, şiddet uygulayan, efendim ani bir anda hiç ummadığın bir yerde hemen adam öldürebilen, insanların evlerine, özellerine hiçbir şekilde korkmadan, efendim tereddüt etmeden giren bir nesil yetişiyor. Bugün diyorlar ki evi hırsızı efendim şeyle uğramamış İstanbul'da bir ev var mı? Osmanlı'yı ve ecdadımızı düşündüğümüz zaman 1970'lerden hatta önceyi düşündüğünüzde evler hırsızlık olayı çok nadirin nadiri bir olay. Adam önüne hırsızlık yapıyor. Önüne kim geliyorsa bir çipte geçiyor. Ne yapıyorlar bugün biliyor musunuz? Hırsız eve girmiş de kişi yakalandığı zaman odaya girip kendini kilitliyor insanlar biliyor musunuz? Alacağını alsın, aman bize dokunmasın da yeter. Gençler bu hale geldik. Hocam hep böyle şeylerden bahsediyorsunuz diyeceksiniz ama ilk önce biz bunları bilmemiz gerekiyor. Böyle bir gençlik yetişiyor değerli arkadaşlar. Doyumsuz ve mutsuz. Doyumu ve efendim mutluluğu içkide, kumarda, hovardalık etmekte arayan, garip tavırlarda, garip giyim tarzlarıyla, metrobüslerde veya da şeylerde hiçbir ihtiyara, hiçbir kimseye yer vermeyen, ne söylüyorum bunları, korkunç bir nesil yetişiyor. Bana ne diyor? İhtiyarlamasaydı diyor. Aynen bu söylüyor. Bana ne diyor? Bilmeseydi diyor. Hep ben diyen, hep bencilleşen ve menfaatperest bir insan yaşıyor. Ve bu insan ne eşiyle, bu çok önemli, ne eşiyle, ne arkadaşıyla, ne evladıyla bir şeyi paylaşamaz, menfaati. Hepsini kendine yontar. Onun için toplumda korkunç bir efendim yıkım yaşanıyor değerli arkadaşlar. Var. Ne var? Bolluk var. Ne var? Lüks var. Ne var? Teknolojinin en alası var. Ama mutluluktan insanlar efendim çok muzdarip. Hep şeyleri dinliyoruz. Bizim diyorlar teknoloji hayatımıza girmeden daha mutluyduk. Daha iyiydik. Daha efendim birbirimizle anlaşabiliyorduk. İşte bütün bunları, bu tehlikeleri gören bir gençlik lazım değerli arkadaşlar. Bunların farkında olan bir genç lazım. Neye göre hayatını dizayn edeceğiz? Neye göre hayatını dizayn etmemiz gerekiyor? Bunu yaşaması gereken bir gençlik. Kur'an ve sünnetten uzaklaşan, Allah'ın göstermiş olduğu yoldan uzaklaşan bir gençlikte hiçbir şey elde edilmez değerli arkadaşlar. Bakın başarı elde edebilir diyorum, söylüyorum. Tıp fakültelerinde megatronik bugün işte en yüksek şeyler, bilmem ne enerji mühendislikleri bölümlerinde, işte tıplarda okuyabilir. Ama adamın hayatı, ruhi durumu hep sıkıntıdadır. İçinde volkanlar kaynıyordur. Neden? Kalbi Allah sevgisiyle, Allah korkusuyla ve dini mübinin efendim gerçekleriyle doldurulmadığı için. O zaman gençlik için ne olmalı? Yani gençliğin hayatını ne belirlemeli? Bir defa gençliğin hayatında en önemlisi Hazreti Peygamber Kur'an. Ama Kur'an'ı açıklayan kimdir? Resulullah'tır. Resulullah'ın hayatıdır değerli arkadaşlar. Kur'an ve sünnet olmalı. Peygamber hayatına bakmayan, Resulullah'ın etrafındaki ashabın hayatını kendisine efendim düstur edinmeyen, rehber edinmeyen bir gençlik, batışı süratli olan ve bugün batının neredeyse ekonomilerinin büyük bir çoğunluğunu artık bu gençliği, toplumu kurtarma için yatırım yaptığı bir alana dönersiniz. Peygamberin hayatına baktığımızda değerli arkadaşlar, müthiş bir gerçekle karşılaşıyoruz. Bugün diyorlar ki, ne yapalım hocam? Bazı işte diyor, o kadar diyor çirkefleşmiş bir toplum. Bütün diyor şeyler, şehevi arzular bizi çağırıyor. Çıplaklık, efendim ahlaksızlık, efendim insanlardaki erdemsizlik, hırsızlık, kumar, bunların hepsi ne olmuş? Ayuka çıkmış. Biz bu toplumun içinde kendimizi nasıl kurtaracağız? Değerli arkadaşlar, insanoğlu mazeretler ile hep kendini kurtarmaya çalışır. Hep mazeretler öne sürer. Ama bu mazeretlerin şöyle bir temeline indiğinde çok da haklı olmadığını görecektir. Allah-u Teala bu dünyayı zaten imtihan yeri kılmadı mı? Bize efendim günahlardan uzak, şeytanın tuzaklarından uzak bir dünya olmuş olsaydı bura imtihan yeri olur muydu? Ya olmazdı. Kimin üstün, kimin efendim aşağı derekede olduğu ortaya çıkmazdı. Ha bu toplumun şu içinde bulunduğu hali, kendi gençlik yaptığı çirkefliğe bir mazeret uyduruyorsa o zaman Resulullah'ın hayatına bir bakması gerekiyor. Mesela ben size şunu söyleyeyim. Hazreti Peygamber'in döneminde cahiliye deniyor değil mi? Resulullah geldiği Mekke toplumuna. Bu toplumda affedersiniz fuhuş o kadar zirveye çıkmış ki kadınlar fuhuş yapan kadınlar kaç erkekle efendim fuhuşiyat yaptıysa bunun üzerine evine bayrak çekiyordu biliyor musunuz? Yani övünmek için. Bu kadar erkek işte benim evime geldi falan diye. Gayrimeşru çok çocuk var. Cahiliye döneminden olma. Ve toplumda her türlü içkinin, kumarın, her türlü dalaverin, her türlü baskının olduğu korkunç bir toplum ortamı var. Ve böyle bir ortamda Resulullah Efendimiz 40 yaşına geldiğinde bir tebliğ getiriyor. Bütün dünyayı titretecek, bütün dünyadaki sistemleri alt üst edecek. Ve kıyamete kadar devam edecek tevhid dinini getiriyor. Resulullah'ın yetişme tarzına bakarsanız değerli arkadaşlar, büyük sıkıntılarla geçmiş bir hayattır. 40 yaşına kadar peygamberin çektiği çileyi, bu toplumda ben şu kadar çile çektim diyecek bir adam Resulullah'ın çektiği çileyi çekmemiştir. İşte benim şu kadar hastalıktan geçtim, şunu geçtim. Hiçbir kimse bana işte ben babasız doğdum. En ihtiyacım olduğu bir sırada annemi 6 yaşında kaybettim. Tek dayandığım dayanak vardı. Babam, annem, her şeyim, dedemdi. Dedemi de 2 yıl sonra kaybettim. Ve ondan sonra bütün efendim acıları bir eve giriyor ki Resulullah en fakir ev değil mi? Ebu Talib'in evi. Yiyecek bile bulamadıkları günler var. Ve böyle bir ortam içinde geçen bir peygamber var ama tertemiz yetişiyor. Allah onu büyük imtihanlardan geçiriyor. Gençliğe bundan anlatılması lazım. İsyankar bir gençlik var. İsyan eden bir ruh halimiz var. Bende yok. Olmadığı için işte isyan ediyorum. Niye böyle bir kaderim var? İsyan ediyor. Gençliğe Resulullah'ın hayatını bir anlatmak lazım. Değerli arkadaşlar, bir şey dikkatinizi çekti mi? Aşırı 25 lira. Kim aşırı 25 lira? Cennet müjdenen 10 büyük sahabe. Bunlardan biri veya birkaçı hariç hepsi genç yaşta Müslüman olan sahabeler. Hazreti Bekir Resulullah'tan 2 yaş küçüktü. 38 yaş. Bugün genç kabul ediliyor değil mi? Hadi o yaş artık biraz olgunluk yaşı. Hazreti Ali 10 yaşı. 10, 11 yaşı. Abdullah bin Ömer 13 yaşı. 13 yaş. Zübeyir bin Avvam 16 yaş. Abdurrahman bin Avf 17 yaşı. Ondan sonra Hazreti Ömer ile Hazreti Osman 25 ile 30 arası. Daha genç yaş kabul edilir. Ebu Beyde radıyallahu anh da aynı şekilde. Hazreti Talha yine 17 yaşı. Ve aşırı 5'lerin neredeyse tamamı genç olan, genç yaşında Mekke'nin bütün efendim çirkefliğinin, nefsanevi, şeytanın efendim davet ettiği, nefsin ve şehvetin yöneldiği bütün işlerin meydanda olduğu, zirvede olduğu bir dönemde bu gençler Müslüman oluyor. Bunlar, şunu da söyleyeyim, şöyle bir yanlış algılama var. Peygamber'e ilk inananlar zayıf, köle, toplumun aşağı derecesinde ezilen kesimde. Hayır, bu yanlış bir tavır. Yanlış bir tanım. Yanlış bir bilgi arkadaşlar. Önümüze sadece Bilal Habeşiler getiriliyor. Çünkü o efendim şeyin zirvesini çekmiş. İşkence zirvesini çektiği için. Habbab bin Eletler getiriliyor. Burada bir yanlışlık var. Halbuki benim şu kastettiğim insanların her biri toplumdaki en itibarlı, toplumdaki en zengin aileleri mensup kişiler. Hazreti Osman. En zengin ailenin evladı. Ubeyde bin el-Cerrah. İtibarlı ve hal vakti yerinde bir toplum aileden geliyor. Hazreti Sübeyr, Hazreti efendim Talha. Hazreti Ömer. Hazreti Ömer'i biliyorsunuz. Yani herkesin korktuğu bir insan. Ha demek ki bu işler genç yaşta oluyor. Aşırı 5'lerin neredeyse tamamı genç. Bu çok önemli bir konu. Musab bin Umeyr. Herhalde bizim için en büyük ve gençlere anlatabilecek en mükemmel bir hayattır Musab bin Umeyr'in hayatı. Öyle bir aileden geliyor ki anneden de babadan da en itibarlı soy. Mekke'de Hazreti Osman gibi birkaç aile gibi en zirvede, yani bugünün koçları, bugünün sabancıları gibi her türlü imkana sahip. Şöyle diyelim, Jaguar'a biniyor. En markaları giyiniyor. Yani tabiri caizse diyorum. Sabah kahvasını efendim Paris'te yapıyor. Var ya böyle hava atmacılar var ya bugün. Ya diyor, sabah kahvaltı Paris'teydik diyor. Öleminde Londra'daydık falan diyor, böyle hava atacak. Ya böyle bir hayat efendim imkanlarına sahip ve yaşayabilen bir Musab bin Umeyr 18 yaşında hepsini bırakıyor. Resulullah'ı Darul Erkam'da dinliyor. Ve diz çöküyor ve Müslüman oluyor. Ve ondan sonra öyle bir hayat yaşıyor ki korkunç bir hayat. Ailesi döndürebilme için annesi onu el bebek gül bebek büyüten, ona her türlü nimetin en güzelini tattıran anne ve baba bunu evin en efendim dehlizlerinde, en ücra nemli bir efendim odasında bir hücre hayatını tabi tutuyorlar. 10 gün aç su bırakıyorlar. Onun sadece dediği Allah birdir diyor. O la ilahe illallah'tan başka bir şey söylemiyor. Ve Mekke kumlarında ona da işkence ediyorlar. Mesela Hazreti Osman'a hiç duydunuz mu ya Hazreti Osman'a yapılan işkenceler? Amcası Hakem bin As ona bizzat efendim şey yakıyor. Bu bizim hasır vardır ya. Ve önünü kapatıyor ve hasırın dumanı içerisine boğulup ölecek noktaya kadar getiriyor. Ondan sonra bakıyor ki ölecek. Dönmüyor, açıyor. Yoksa ölecek gidecek diye. Tekrar yapıyorum. Ve bunların hepsi bu işkencelerden geçiyor. Ebu Beyde bin el-Cerrah. Babasının yapmadığı kalmıyor ona. Mekke'nin ileri gelen genci bu. Hani diyecekse toplum, işte bak biz işte bu şeylerin içerisinde, bolluğun içerisinde, bu kadar nimet içerisinde, efendim bu kadar toplumdaki bizi kendisine çeken şer veya da nefsanevi şeylerin içerisinde nasıl doğru yolu bulalım? İşte sahabe-i güzin bunda en güzel örnek. Ve bu Ebu Ubeyde bin Cerrah Bedir'de bizzat kendi babasını öldürüyor. Babasına karşıma çıkma diyor defalarca olunca. Sen Resulullah'ın ve dinimin efendim önüne geçen değil misin diyor ve kelliyi vuruyor. Onun için Kur'an-ı Kerim ayetleri iniyor biliyorsunuz. Ve böyle bir hayat. Ve Musab bin Umeyr'in şehadetini herhalde hepiniz gayet iyi biliyorsunuz. Ve Resulullah onun için ağlıyor biliyor musunuz? Habeş'ten dönerken. Habeşistan'a gidiyor iki defa. Bu zulümlere dayanamıyor. Anne babası, ailesi, sülalesi her şeyle reddediyor Hazreti Musab'ı. Büyük işkencelere dayanamıyor. Habeşistan'a göç ediyor. Mesela derler ki işte hep zayıflar işkence oldu. Habeşistan'a hicretten ilk 14, sonraki 86 kişinin neredeyse tamamı o toplumun itibarlı kişileridir. Hazreti Osman. Değil mi? Ebu Beyde, diğerleri. Hep bunlar toplumun itibarlı gençleri. Ve Musab bin Umeyr ikinci Habeş'ten dönerken ayağında efendim bir şey yok. Ayakkabı yok. Parçalanmış bütün şeyleri, çölden yürüyerek gelmiş. Hazreti Peygamber onun bu halini görünce ağlamaya başlıyor. Bütün her şeyi reddeden, her şeyi, bütün dünyalıkları arka plana atıp Allah ve Resulünün sevgisiyle dolan Musab'a ne mutlu diyor. Ve şunu da söyleyeyim. Bugün diyorlar hocam, hocam yakışıklıyım diyor adam. Çok yakışıklıyım. Allah bir yakışıklı kılmış diyor. Ne yapalım diyor. Bütün kızlar diyor, bütün şey kadınlar diyor bana meylediyor diyor. Nasıl diyor ben diyor bundan diyor çekileceğim falan diyor. Musab bin Umeyr buydu arkadaşlar. Kızlar önüne çıkıyor resmen. Ve 18 yaşında Resulullah'a teslim oluyor. Bütün kızlar önüne çıkıyor yani Musab benimle ilgilensin diye. Ve Hazreti Yusuf'u düşünebilirsiniz. Hepiniz biliyorsunuz. En genç, en efendim bu konularda şeytana uyabilecek bir yaş. Hazreti Yusuf bunu yaparken peygamber değil, onu da biliyoruz değil mi? Yani Züleyha'yı reddettiğinde, Yusuf suresindeki net bir şekilde anlatılan o olayı reddettiğinde ben Rabbimden korkarım. Nefsimin efendim fitnesinden, nefsimin efendim tehlikelerinden korkarım, Rabbime sığınırım diyen Hazreti Yusuf bunu yaptığında peygamber değildi. O açıdan bizler ve hitap edeceğimiz gençlere ilk önce kimlere örnek almaları gerektiğini öğretmemiz gerekiyor. Arkadaşlar toplum bir örnek görmeden bir şey ifade etmez. Bilgi her yerde öğrenilir. Her yerde bilgi okursunuz. Abi bunu yapmış, şunu yapmış. Ama bir örnek gösterebiliyor musun bana? Şunu yap, bunu yap, şöyle yap, böyle yapma. İşte şöyle yaparsan şöyle olur. Adam ne yapıyor? Sigara paketini üzerine şimdi ne koyduruyor? Devlet, işte adamın kalbi gitmiş, efendim kararmış, efendim organlar perişan, çok çirkin bir yüz, değil mi? Kadın ve erkek. Adam umursamıyor bile. Bilgiyle bir şey ifade etmiyor, bilgi bir şey göstermiyor. Adam şöyle görse, ya benim gibi aynı durumda bir kişi bunu bırakabilmiş, adamla karşı karşıya gelse, bunu nasıl bırakmış, onu bir efendim öğrense, bu daha etkili. Yani bir örnek görmesi lazım. Bizim o zaman birilerine örnek göstermemiz lazım. Sahabenin hayatını, genç sahabenin efendim hayatını düstur edinmemiz lazım. Hani Hazreti Peygamber diyor ya, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Bunlardan birine tutunan ne olur? Kurtuluş ermiş olur diyor. Bu çok önemli bir olay. Aslında bütün gençler, bütün insanlar kendilerine sahabeden birini rehber edinmelidir. Çünkü her sahabenin ayrı bir tarafı vardır. Şöyle sahabenin hayatını okuyup, ya şu sahabenin hayatı benim efendim algılarım, davranışım, karakterim, yapıma çok uygun. O nasıl yaşamış? Ben de onun gibi yaşam. Mesela adam öfkeli, ani böyle refleksler gösteriyor. Hazreti Ömer işte bir. Anında hiddetlenebilen. Ömer bu hiddetini nerede göstermiş, nerede efendim gemlemiş? İşte Hazreti Ömer'i kendine iyi bir rehber edinmesi gerekiyor. Hazreti Osman zenginlerin efendim en büyük efendim örneğidir. Ebu Ubeyde bin el-Cerrah bütün değerlerini, ana babasını bile Resulullah'ın sevgisiyle değişmeyen bir kişidir. Yani kendisi ile ilgili sahabeyi okumalı ve karakterleri efendim tahlil etmeli. Evet, bu sahabe benim için güzel bir örnektir. Ve ben bunun yolunda, gittiği yolda ilerlemem gerekir demeli. Mesela benim bir tecrübem var. Yüksek lisans tezi olarak Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'a çalıştım ben. Onun Fatih ruhu, bütün bugünkü Suriye, Filistin, Ürdün, efendim Lübnan, bugün İsrail'in işgal ettiği bütün topraklar, bugünkü Kahramanmaraş, Malatya, Hatay, bütün bu bölgelerin Fatih'i Ebu Ubeyde bin el-Cerrah'tır. Resulullah'ın vefatından daha 8 yıl geçmeden Müslümanlar bütün bu yerlere sahip oldu değerli gençler. Devasa Bizans'ın ordularını, devasa efendim Sasan ordularını, 20 kat büyük ordulara eyvallah etmediler. Çünkü iman gücü vardı. Çünkü Allah için gidiyorlardı. Ve Ebu Ubeyde bin el-Cerrah radıyallahu anh'ın hayatı, inan ki benim hayatımda 2 yıl değişiklik yaptı. Yani o kadar içine girdik ki. Yani bir deneme yaptım ben. Ve gerçekten bir hareket yaparken Ebu Ubeyde radıyallahu anh burada nasıl yapıyordu? Bu benim beynim oturmuş, farkına varmadan. Çünkü o hayatın içinde hep kendimi meşgul ettim ya. Ve o sahabenin hayatı beni 2 yıl tam etkiledi. Birebir. Sonra kendimi ahvah ettim. Demek ki dedim bunu canlı tutmam lazım. Yani unutmaya başladım. Sonra kendime göre efendim kararlar vermeye. İşte olabilir bu efendim yanlış da yapabilirim demeye başladım. O zaman Resulullah'ın ve sahabeden birkaçının hayatı bizim için hep düstur olmalı. Bunun için gençlere, arkadaşlık ettiğimiz insanlara, kendimize bir sahabenin hayatını düstur edinmemiz gerekiyor. Bu çok önemli bir olay. Mesela beni çok etkileyen olaylardan birkaçı vardır Resulullah'ın hayatında. Bedir Harbi sırasında Peygamberimiz ashabını efendim Seniyetül Veda'ya kadar gelmiş. Orada bir gözden geçiriyor. Peygamberimiz bunu muhakkak yapardı. Medine'nin dışına çıkar. Bütün efendim seferlerde ashabından bu sefere katılacak olanların kimler olduğunu, gücü yetmeyecek olanların, yaşı küçük olanları özellikle oradan çıkarırdı. Çünkü bunların efendim daha sonra Müslümanlara daha faydalı olacak bir dönemde iken bu küçük yaşta veya da daha fazla fayda veremeyeceği bir ortamda heder olup gitmelerini istemezdi. Özellikle çocuk yaştakileri Bedir Harbi'ne giderken 8-10 kişi çıkardı. Zeyd bin Sabit bunlardan biri 10 yaşında. Düşünün ya, 10 yaşında bir çocuk Bedir'e gitmeye için yola çıkıyor. Ardından Abdullah bin Ömer, Hazreti Ebadile'den en önemli Abdullah bin Ömer. Ve işlerinde biri var ki Umeyr bin Ebu Vakkas. Kimin kardeşi? Sa'd bin Vakkas'ın kardeşi. Sa'd bin Vakkas da 17 yaşında Müslüman olanlardan. Ashabın içinde en iyi ok atan kişi Sa'd bin Vakkas'tır. Resulullah Uhud'da, Resulullah Hendek'te, Peygamberimiz efendim Hudeybiye'de, affedersiniz Huneyn'de, at ya Sa'd diye Resulullah'ın verdiği oku hep hedefine 12'den gönderen kişidir. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın yanına Umeyr de katılmış. Yaşı 15-16. Resulullah gençleri çocuklara çıkarmaya başlayınca Hazreti Sa'd anlatıyor kendi diliyle. İbni Hişam'da anlatıyor. İbni İshak'ta da var rivayet. Taberi'de de geniş şekilde yer alıyor. Diyor ki kardeşim Umeyr diyor gizlendi yanıma. Arkama saklandı. Baktım ki diyor kendini kaybetmeye çalışıyor. Ne yapıyorsun ya Umeyr dedim diyor. Ey abi diyor şimdi Resulullah beni diyor geri bırakacak. Çünkü boyum küçük diyor. Küçüğüm. Ama diyor ben Allah uğrunda şehit olma için o kadar arzuluyorum. Onun için o kadar efendim hayaller kurdum ki diyor. Allah için şahit şerbeti içmek için bu efendim ben sefere katılmak istiyorum. Ve nihayet Umeyr'i Resulullah görüyor. Bütün saklanmalarına rağmen saf arasında görüyor. Sen gel diyor. Hazreti Umeyr'e sen diyor geride kal diyor. Medine'ye geri dön. Umeyr hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Peygamberimiz de niye bu kadar ağlıyorsun deyince Sa'd bin Vakkas ya Resulullah onun böyle böyle efendim bir hayali var diyor. Onun o kadar ağlayışı Resulullah'ı çok etkiliyor. Ve Peygamberimiz hadi diyor izin verdim Osman diyor. Sadece Umeyr bin Ebu Vakkas izin veriyor gençler. Ve Umeyr bin Ebu Vakkas için Sa'd bin Vakkas şunu söylüyor ağabeyi. Vallahi diyor Umeyr o gün kılıcını dahi kuşatacak halde değildi diyor. Ve diyor kılıcı diyor yerde sürünüyordu diyor. O kılıcını ona ben kuşattım diyor. Biraz daha tepeden. Kuşatamıyor kendisi yani kendisi kuşanamıyor kılıcını. Ve diyor bu şekilde diyor Bedir'e gitti Umeyr diyor. Ve İslam tarihine altın sayfalarla ve altın harflerle adını yazdıran 14 şehitten biri Umeyr bin Ebu Vakkas. Bedir'in en genç şehidi. 16 yaşında. Resulullah'ın sevgisiyle, Allah sevgisiyle dop dolu bir yürek, bir kalp arkadaşlar. Bu yürek nereden geliyor? Yani bu kalp, kalbi efendim duygu nereden geliyor? O zaman genç diye bizim bu örnekleri iyi anlatmamız gerekiyor. Uhud'a bakıyorsunuz, Uhud aynı manzarayla karşı karşıyasınız. Uhud. Yine aynı sahabe şeyler Uhud'a savaşmak için safların arasına sıkışmışlar, gizlenmişler. Resulullah bunları efendim Medine'nin kuzeyinde Uhud'a giderken durduruyor. Yine aynen Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Ömer falan Resulullah ayıklamaya başlıyor tekrar. Yani olur ya bugün kurtuluruz da belki biz de savaşa girebiliriz diye. Allah uğrunda bize şehit olabiliriz diye. Ve nihayet Resulullah hepsini ayıtlayınca Rafi bin Hudeyç boynunu büküyor ve üzüntü içerisinde işte ben bu işi yapabilirdim üzüntü içinde sahabeden biri ya Resulullah diyor. Rafi çok iyi ok kullanır. Attığını vurur diyor. Bakma küçük olduğuna diyor. Peygamberimiz öyle midir diyor. Sahabenin efendim yakınlar onun yakındakiler ya Resulullah gerçekten doğrudur. Rafi iyi ok atar diyor. Hani bu aynenin tepesinde okçular var ya, onlardan biri Rafi bin Hudeyş'tir. Resulullah o zaman Rafi kalsın diyor. Çünkü onun o hüznü, onun ağlamaklı hali, sahabenin de o şehadeti Rafi bin Hudeyş'i geri bırakıyor. Ama Semra bin Cündep durmuyor. Ya Resulullah diyor, onu ben diyor şeyde yenerim diyor. Güreşte yenerim diyor. Ya bu nasıl bir ruh arkadaşlar? Peygamberimiz bakıyor ki, Semra yalvarıyor yani Resulullah ne olur diyor beni de bırak. Peygamberimiz Osman diyor güreşin diyor. Güreştir Resulullah. Yani Uhud'a giderken ve Semra gerçekten Rafi'nin efendim sırtını yere getiriyor. Peki sen de kal diyor. Ve bu iki sahabe Resulullah'tan pek çok hadis rivayet ediyor daha sonra bize. Ve Uhud'un en genç iman dolu Resulullah'ın sevgisiyle ve Allah sevgisiyle dolu İki genç yürek. Bunlar bizler için mükemmel örnekler. O günün bütün çirkefliğin zirvesindeki bir cahiliye döneminde böyle gençlerin varlığı. Bunların efendim Resulullah'a ittibası o zaman örnek alınacak en güzel efendim rehberler. Onun için sahabenin hayatı, onların yolunu takip edenlerin hayatı arkadaşlar bir örnek teşkil etmeli. Yani birine bir şey örnek göstermemiz gerekiyor. Mesela ben bugün şunu söyleyeyim. Bize herkes bir şeyler söylüyor. Etkileniyor muyuz fazla? O anda etkileniyor, o anda. Sonra kaybediyoruz. Ancak örnek bir şahsiyet. Allah yolunda, peygamberin izinde giden örnek bir şahsiyetin hayatını bizzat takip etmeye başlayınca biz ne oluyoruz? Adam gibi hizaya geliyoruz. Bu çok önemli bir konu. Bu açıdan hayatımızın efendim önderleri, hayatımızın efendim düsturu olacak kişiler kimlerdir? Bunu gençlere aktarmamız gerekiyor. Bizlerin de çok iyi bilmesi gerekiyor. Dersi uzatmamak için şöyle bir kafamdan şey geçirdim. Bunlar dallandırmadan, budaklandırmadan çoğaltılabilir belki ama 5-6 maddede, 5-6 maddede gerçek gençlik, mutlu genç, başarılı olan genç, başarının zirvesine ulaşmış ve başarıyla beraber mutluluğu yakalamış, Allah'ın razı olduğu, toplumun, bakın toplumla birlikte bütün dünyadaki insanların kendisini sevebileceği, kendisine gıptayla bakabileceği bir genç yetişmesi için bence 5 veya 6 maddeye dikkat etmek lazım. Bunu özetleyerek dersimi bitireyim. Bence bunlardan en önemlisi isabetli bir okuma yapmak. İsabetli bir okuma yapmak. ne okuyacağımızı bilmek gerekiyor değerli arkadaşlar. İlk okunacak şey Kur'an ve Resulullah'ın hadisleridir. Bunların olmadığı bir ilim temelsizdir arkadaşlar. Bu toplum nice cahil profesörler tanır. Doğru mudur? Benim söylemem gerek yok. Bunu televizyonlarda falan görürsünüz. Adam profesör olmuş, bu kadar yere gelmiş ama köydeki bir Fatma ninenin gösterdiği basireti gösteremiyor. Şöyle bir manzarayı ben bilirim. Adam televizyonda kalkıyor, peşine düşülmeyecek, gerçekten bu toplumun yüzüne tüküreceği bir adamı savunuyor. Onun yaptığı çirkeflikleri görmezden savunuyor o adamı. Köyde bir Fatma nine veya bir Ayşe nine görüyorum. Şöyle bir veya da Ahmet amca görüyorum. Şöyle bakıyor. Bir 10 dakika adam veya da bir konuşma yapıyor. Diyor. Bundan adam olmaz diyor. Ve adam 10 dakikada adamın ne olduğunu anlıyor. Veya bir lider çıkacak. Yok diyor. Bundan diyor. Efendim millete diyor hayır gelmez diyor. Bu ne bir arkadaşlar? Bu basirettir işte. Bilgiyle basiret veya bilgiyle irade birleşmedikçe bir şey elde edilemez. Onun için ne okuduğumuz çok önemli. İlk önce Kur'an ve sünnetin çok iyi okunması gerekiyor. Ve sonra bizim güvendiğimiz, benim inancımı, benim değerlerimi ve Allah'ın çizdiği yolda gitmeyi kendisi ilkinden insanların gösterdiği, bize işaret ettiği kitapları okumak lazım. Boş okuma yapmayacağız. Çünkü zaman çok önemli. İslam'da zamanı israf etmek haramdır. Her önüme ne gelirse okurum. Yok, her önüne gelen okunmaz değerli arkadaşlar. Kimlerin eserlerini okumamız lazım? Hangi alanda hangi eserler okuması lazım? Mesela aklıma bir eser geldi şu anda. Gençlerle baş başa okudunuz mu? Ali Fuat Başgil'in. Bence 10 defa okumaya değer bir eserdir. Adam gibi eserdir. Belki İslami tarzı ele almıyor konuları ama İslami tarzında hiç de dışında değildir. Doğru mudur? Evet. Başarılı olmanın, mutlu olmanın, gerçekten adam olmanın, ümmeti Muhammed'e bütün insanlığa faydalı bir insan olmanın efendim iz düşümlerini yapıyor. Mesela bunlardan biri de hemen aklıma gelen söyledim. Daha bunun gibi pek çok değerli insanın, pek çok Allah dostunun eserleri var. İlimler alanında da hangi eserler okunur? Mesela tarih. Tarihte her adamın kitabı okunmaz mesela. Okuyorsan bile niçin o kitabı okunur veya kimin kitabı okunduğunu bilerek okumak lazım. Ama dediğim gibi ilk önce temeli sağlam atmak lazım. Resulullah'ın hayatı ve Kur'an. Kur'an bizim için hayatın sonuna kadar, mezara kadar en önemli efendim ilim kaynağı olması gerekiyor. Önümüze bir konu çıktığı zaman bu konuda Allah-u Teala ne buyuruyor? Resulullah'ın bu konudaki sözü, Resulullah'ın bu konudaki duruşu nedir? Ne buyurmuştur? Bunu eğer biz akledemiyorsak, aklımıza bu gelmiyorsa, arkadaşlar bizim temelimiz sağlam değildir. 5 şiddetlik deprem bizi götürebilir. Ben size bir şey söyleyeyim. Bugünkü toplumlara 3,5 şiddetlik deprem bile yeter. Hani küçük sarsıntı var ya, pek çoğun evi gider. Ama öyle sağlam bir temel atarsanız 10 şiddetlik deprem bile sizi efendim götüremez. Onun için temel çok önemli. Bir önce dediğim gibi birinci madde bu. Sağlam okumak, ne okuyacağımızı bilmek. Ve bizim gerçekten inancımızı, bizim değerlerimizi paylaşan iyi yetişmiş kişilerden ne okuyacağımızı öğrenmek. Bu bir. İkincisi, dediğim gibi arkadaşlar, okumak ile insan efendim davranışı değişmez. Dediğim gibi işte adam okuyor. Sigara sağlığa zararlıdır. Görüyor ama yine adam devamlı içiyor. Neyle hallolur bu? İyi bir irade. Sağlam bir irade ve karakter sahibi olmak. İkincisi. Sağlam bir irade ve karakter ise iyi bir eğitimden geçer. İyi bir terbiyeden geçer. İyi bir çevreden geçer arkadaşlar. İyi bir terbiye. Sağlam bir terbiye almamız lazım. O terbiye alacağımız efendim kurumlarda, o terbiye alacağımız bir çevrede bulunmamız. O terbiye bize verebilecek insanlara kendimizi teslim etmemiz ve onun dışına çıkmamamız gerekiyor. Bu ikinci önemli bir husus değerli arkadaşlar. Diğer bir konu. Üçüncü olarak. Dediğim gibi biz bunları öğrendik, bir şey yapıyoruz ama peki benim yaşamak istediğim hayatı veya bana öğretilen hayatı yaşayan var mı? Pek çok zorlukla karşılaşacağız. Hiç okuduğunuzda uyuşmaz. Okursunuz, benim hudumla hiç uyuşmuyor bu. Buna ben efendim çare bulamadım. Ha, o zaman yaşanmış güzel bir hayatı efendim gözümüzün önünde her an bulundurmamız gerekiyor. İyi önderler edinmemiz gerekiyor arkadaşlar. İyi rehberler edinmemiz gerekiyor. Kendimize muhakkak Resulullah'ın buyurduğu gibi ashabın yıldızlar gibidir. Birine tutunursanız kurtulursunuz dediği gibi bir yıldız ve onun akabinden gelen ulema, Allah'ın sevgili dostlarından birinin hayatını kendimize mihver edinmemiz, hedef edinmemiz gerekiyor. Bu da en önemli diğer unsurlardan biri. Arkadaşlar belki bütün bunların içerisinde şu anda günümüzdeki en önemli konulardan biri iyi bir arkadaş, iyi bir çevre. Bak dördüncü madde çok önemli bu. Bugün toplumdaki en büyük belki fitnenin, en büyük kötülüğün başı kötü arkadaş ve kötü çevredir. Arkadaşın kötüyse her şeyle kötüsündür. Bugün ana baba ağlıyorsa evladından dolayı, bakın bu ağlayan ana babanın etrafın, çocuğun çevresindeki bütün şeyler arkadaşlar kötü arkadaştır. Ve kötü bir çevredir. Siz hiç efendim böyle camiye giren veya da iyi insanlarla birlikte olan insanlardan ağlayan ana baba gördünüz mü? Veya toplumun bunlardan şikayet ettiğini gördünüz mü? Ahlaki yönden, davranış yönünden. Hayır. Kötü arkadaş iyi gibi gözükür. Size hep ne yapar? Yağ çeker. Yaptığınız her türlü nefsanevi, yaptığınız her türlü kötü harekete ne yapar? Olur ya, gençlik der. Gençken yapmayacağız da başka nasıl yapacağız diyecek. Genç yaşa, genç öl. Hız yaşa, efendim, genç öl veya da gibi. Veya da gençte bunlar gayet normal şeyler. Diyerekten ne yapar? Bizi de aynı kötülüğe götürür. Ve kötü çevrelere bizi dahil eder. Kötü çevrelerin içerisine bizi efendim sokar ve biz farkına varmadan bu çevreyi benimsemiş oluruz. Yani arkadaşlar bir anlamda çevre bizim, o girdiğimiz çevre bizim düşüncemiz, dinimiz, inancımız hale gelir. Kötülükleri normal algılamaya başlarız. Hani adama 40 gün efendim yanlışsın desen adam yalancı olur artık de, diyorlar ya. Yani bu adama kötülükleri efendim, kötü çevreyi efendim benimsettiğiniz zaman artık bu kötülüklerin çevresinde dolaşan bir kişi olur. Onun için arkadaş çok önemli değerli arkadaşlar. Mesela bugün hayatınıza size güzel bir şey aktarayım. Hani ilim aktarım gerekir. Her ilmin bir zekatı vardır. İlmin zekatını vermemek büyük bir vebaldir. Bizim çok değerli bir hocamız derdi ki gençler dışa çıkarken en aşağı bir arkadaşla beraber çıkın. Yalnız çıkmayın derdi. Sakın ha. Arkadaşlar çok samimi bir arkadaşınız muhakkak olsun. 2-3 arkadaşınız muhakkak çıkın. Çünkü o samimi, yani birbirinize güvendiğiniz sağlam arkadaşınız yanında harama gidemezsiniz derdi. Harama bakamazsınız. Şeytan sizi her saniye harama baktırmaya çalışacaktır. Harama yönlendirmeye çalışacaktır. Sizinle öyle büyük harpler yapacaktır ki, hele hele namaz kılan, hele hele Allah yolunda gitmek isteyenle şeytan daha büyük mücadele edecektir, değil mi? Hani bir alime demişler, ne mutlu sana, ne mutlu sana. Sen gece gündüz Rabbini ibadettesin, ilimdesin, artık senin şeytan ölmüştür. Ne demiş alim biliyor musunuz? Hayır demiş, benim şeytanım hepinizden daha büyük. Beni saptıramadığı için, kandıramadığı için bana öyle büyük saldırıyor ki, öyle korkunç tuzaklar kuruyor ki, bunlardan kurtulabilmek, bunlara sapmamak için ben efendim perişan oluyorum diyor. Onun için hani bazen deriz ya, kendimizi bir yoklarız ya, ne oluyor? Lan ben iyi bir çevredeyim, iyi şeyler yapmaya çalışıyorum. Lan benim şeytanım hala kuvvetli. Evet, kuvvetli olacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani şeytanımız biz iyileştikçe daha kuvvetli olacağını unutmayın. Ama iyi çevre, iyi arkadaş bizim bu şeytanı yenmemizde en güzel nedir? Bir yardımcıdır. Yani gerçekten kendisiyle çok iyi hemhal olduğunuz bir arkadaş yanında rastgele bir iş yapabilir miyiz? Yapamayız. Bakacaksak bile bakamayız yani, arkadaşlar utanırız, önümüze bakarız. Değil mi? Onun için bizi engelleyecek şeyler yapmakta. Bugün ne diyor şimdi bütün aile koruma programlarında? Mesela diyor ki evde interneti diyor salonda herkesin görebileceği yerde kullandıracaksınız. Her an anne babanın içeri girebileceği kapıyı açtıracaksınız diyor. Niye? Çocuk çekinecek. Benim o baktığım veya da girdiğim site veya girdiğim oynadığım oyun veya şeyden annem babam veya şeyim görse ne yaparım? Ne yapacak? Yapacağı kötülüğü, şeytanımsı işleri yapamayacak bir ortam oluşturacak. Onun için diyor ki büyüklerimiz caddeye, sokağa, bir yere giderken hiçbir zaman yalnız gitmeyin. İyi bir arkadaş, iyi bir çevre çok önemli. Bu dört. Beşincisi ise arkadaşlar namaz çok önemli. Bakın bu çok önemli. Çünkü kul öbür alemde ilk sorgusu neden olacak? Namazdan olacak. Şunu da söyleyeyim, bazıları anlatır. Ne olacak ya? İşte abdest alacaksın ama yok. Gençler namaz kılmak çok zor bir şeydir, onu söyleyeyim. Ya hocam böyle diyen olmadı diyebilirsiniz. Namaz kılmak çok zor bir şeydir. Baba yiğitlerin iştir namaz kılmak. Günde beş vakit, soğukta, yolculukta, namaz vakti geçiyor, millet keyfinde, siz efendim yemenizden, içmenizden, eğlenmenizden kesiyorsunuz, yani biraz dinlenmenizden kesiyorsunuz. Yolculukta araba nerede durur, bunun derdindesiniz. Herkes çıkıyor bir çay içiyor, hani bir yolculuk yapıyorsunuz. Şoförün yanına gidiyorsunuz, namaz kılmam gerekiyor, adam dinlemiyor sizi. Efendim bir daha gidiyorsunuz. Bu büyük bir iştir. Bu bir baba yiğitliktir. Ama bunu bir Müslüman yapmak zorundadır. Namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar. Bakın namaz insanı bütün kötülüklerden, yani şu kötülükler kenarda kalır değil. Camiye giden bir insan asla affedersiniz kerhane veya da kötü bir yere yönelemez. Utanır. Kendinden utanır insan. Onun için namaz bütün kötülüklerden alıkoyan bir şeydir. Rabbi ile hemhal olmaktır namaz. Onun için ben bugün bazı gençler tanıyorum. İlahiyatta da dahil olmak üzere. Bizde Anadolu'da alacalı namaz kılma derler. Duyarsınız değil mi? İşte bir vakit kılır, iki vakit kılmaz, üç vakit. Nice başörtülü kız öğrencilerimiz görüyoruz. Veya da hepsi ilahiyatta değil, başka fakültelerde. Bakıyorsun ve evleniyor. Evleniyor eşiyle. Bakıyorsun anlaşamıyorlar. Araştırıyorsun. Adam diyor ki ben bunu başörtülü diye aldım diyor. Veya diyor ben bunu Müslüman bir erkek diye evlendim. Bu namaz kılmıyor ki diyor. Gençler bu çok önemli bir şey. Yani insanoğlu, insan, gençler, Müslüman bir genç yetişme döneminde namaza iyi adapte olması gerekiyor. Namazın arkadaşlar hiçbir mazereti yok. Kişi düşse, hiçbir yeri kaynaşmasa, yani orucun efendim mazereti var. Zekatın efendim fakir düştüğün mazereti var. Her şeyin mazereti var. Ama namazda bir tane mazereti yok. Yattın kalkamıyorsun. Sadece eline toprağa değirmek veya bir işte kiremite bir yere değirmek. Gözleriyle namaz kılmak zorundasın biliyor musunuz? Gözleriyle bile namaz kılmak zorundasınız. O açıdan namaz insanı bütün kötülüklerden alıkoyar. Ve insan beynini, gerçekten beyni açan çok önemli bir unsurdur. Bu konuda önemli bir şey var, doktor vardı. Tıp doktoru. İsmi şimdi dilim ucunda da söylemedim. Namazın hikmetleri diye, sırları diye. Çünkü namaz insanın hem beynini, hem kalbini, hem de vücudun diri tutan abdestle birlikte önemli bir unsur arkadaşlar. Son cümlem dua. Arkadaşlar dua o kadar büyük bir silah ki veya öyle iyi bir kalkan ki. Duası olmayan bir gencin bence herhangi bir savunma sistemi yoktur. Bugünkü insanların efendim bunalıma girmeleri, bugünkü insanların bir türlü mutlu olmamanın altında Rableriyle hemhal olamamak yatmaktadır. Dua edememe, Rabbi ile yalnız baş başa kalıp Rabbini görüyormuşçasına dua edememe bizim helakımız veya mutsuzluğumuzun baş temel ama şeyidir, unsurudur. Onun için dua müminin hem silahı, hem kalkanı, hem de en büyük sığınağıdır. Rabbimize duayı hiç bir zaman unutmayalım, terk etmeyelim. Bir de şuna dikkat edelim. Sıkıntılı zamanlarında zaten Rabbimize sığınacağız. Ama kulun şöyle bir hatası var. Çoğumuz bu hatayı yapabiliyoruz. Sıkıntıdan kurtulduktan sonra o rahatlık döneminde duayı bırakıyoruz. Halbuki en büyük olan budur. Sıkıntıdan kurtaran Cenab-ı Allah bu sefer ne duasına başlayacağız? Şükür duasına, hamd duasına. Mesela adam diyor ki ya Rabbim beni şundan şundan kurtarırsan diyor, işte şöyle şöyle ağlıyor, yalvarıyor, yakarıyor. İşte diyor şu imtihandan geçmem lazım Rabbim. Yalvarıyor. Herkesin bir sıkıntısı vardır ya dönem dönem. Kalbi sıkıntı vardır, iç sıkıntın vardır, anne baban rahatsızdır. Adam sıkıntıya atınca lay lay lom. Her şeyi unutuyor. Hayata aynen devam ediyor. Halbuki ne yapmak lazım? Rabbine şükretmek. Bu sefer de şükür duasını durmak lazım. Ben kısaca bir gencin, şuurlu bir gencin, ümmeti Muhammed'e, gençlerine, efendim hayırlı efendim bir çizgi çizecek, onları hidayet yolunda ilerletebilecek davetçilerin bu konulara dikkat etmeleri gerektiğini ifade etmek istedim. Genel olarak bu şekilde konumu bitireyim ve şu cümleyle de bitireyim. Eğer böyle bir gençlik, bu işin şuurunda bir gençlik olursa, Necip Fazıl merhumun dediği gibi surda bir gedi kaçtık, mukaddes mukaddes ey kahpe rüzgar ne yandan esersen es cümlesine efendim müjdesine ulaşan bir toplum, bir nesil yetişmiş olur inşallah diyorum.